19. yüzyılda devletler gelişimin ana unsurundan biri olan nüfus gücü için çeşitli politikalar üretmiştir. Merkantilistler ülkedeki nüfus artışıyla üretimin de artacağını ve bu durumun hazineye gelir olarak yansıyacağı ideali içindeydiler. Sanayileşme sonucunda da kentler büyümüş ve göç hareketleri hız kazanmıştı. Bu yüzyılda meydana gelen siyasi, askeri, sosyal ve ekonomik ihtiyaçlar devlet yöneticilerini ülke nüfuslarını artırmayı amaçlayan politikalar üretmeye yöneltmiştir. Avrupa'da sanayileşme ve kapitalizm süreciyle birlikte insanlar fabrikalara ve kentlere akın etmiştir. Bu nüfus hareketleri sonucunda 18. yüzyılın ikinci yarısından itibaren devletler nüfuslarını tam olarak tespit etmek amacıyla nüfus sayımları yapmaya ihtiyaç duymuşlardır. Osmanlı nüfus politikası.
Osmanlı Devleti klasik dönemde nüfusu askeri ve vergi kaynağı olarak görmüş ve fethettiği topraklara imar etmek için kullanmıştır. 19. yüzyılda ise Osmanlılar da Avrupa'daki bürokratik devlet ve nüfus otoritelerinin etkisiyle nüfus sayımları yapılmaya başlamış ve nüfus hizmetlerine dair teşkilatlar kurulmuştur. Nüfus artışıyla ticaret, sanayi, tarım ve askeri bakımdan güçlü bir Osmanlı Devleti oluşturulacağı vurgusu yapılmıştır. Bu doğrultuda nüfusun artışının doğal kaynağı olarak görülen evliliklerin önündeki en önemli engel olan masrafların azaltılması için taşra idaresi ve ileri gelenlerine emirler gönderilmiş ve müfettişlerle ebeveynler ikna edilmeye çalışılmıştır.
Ulaşım ve haberleşme. İlk buharlı tren 1700'lü yılların başında icat edildi ve 1800 yılında ise İngiltere'de Richard Trafikis ve Andrew Viva tarafından imal edilmiştir. Buhar gücünün ulaşımda kullanılmasıyla ortaya çıkan tren ve demiryolu ağı kapitalist devletlerin etkinliğini ve gücünü artırmıştır. Arsene, bununla ilgili sen bize ne söyleyebilirsin? Bir takım bir şeyler söyleyebilir misin?
Benim ismim Destan, sayın öğretmenim Vedat hocam.
Ay pardon, doğru ya, ismini Destan olarak değişmiştik.
Tabii efendim, ben de elbette ki bir şeyler biliyorum ve size bir takım bir şeyler söyleyebilirim. Bana da söz verdiğiniz için teşekkürler. Buradan Bahçeli Evler Cumhuriyet Anadolu Lisesi'ne ve bizi dinleyen herkesi saygıyla selamlayarak izninizle efendim. İlk buharlı tren 1700'lü yılların başında Richard Trevithick ve Andrew Vivian tarafından imal edilmiştir. 1804 ilk defa İngiltere'de buharlı tren yapıldı. 1844 ilk telgraf icat edildi. 1854 TE ise Osmanlılar ilk telgrafı kullanmaya başladılar. Kırım Savaşı'nda Edirne Şumlu hattında kullanılmıştır. 1. Mahmut döneminde ilk defa batılı anlamda askeri mühendis okulu kuruldu. Bu dönemde ilk kez askeri alanda batılı tarzda yenilikler yapılmaya başlanmış ve bu yüzden batılı uzmanlardan yararlanılmıştır. Bunların başında aslen Fransız olan ancak İslam'ı kabul eden Comte de Bonneval'in Baracı Ahmet Paşa adını alarak Müslüman oldu ve mühendis okulunda yeniden düzenleme yaptı. Bu ıslahatlar bu dönemde Rusya ve Avusturya'ya karşı yapılan savaşlarda meyvelerini vermiş ve Osmanlı ordusu başarı kazanmıştı. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim efendim.
Ben de teşekkür ederim. Ulaşım ve haberleşme. Sanayi devrimiyle birlikte Avrupalı devletler yüksek kapasiteli, ucuz maliyetli ve güvenli bir taşıma sistemine ihtiyaç duymuştur. Yapılan bu yollar ve kanallar sayesinde hem insanlar hem de ürünler daha süratli ve daha ucuza taşınmıştır. Buhar gücünün ulaşımda kullanılmasıyla ortaya çıkan tren ve demiryolu ağı kapitalist devletlerin etkinliğini ve gücünü daha da artırmıştır. Avrupa'da ilk başarılı demiryolu 1830'da İngiltere'de açılmış. Zamanla bu yeni teknolojinin emniyeti artırılmış, süretli ve taşıma kapasitesi yükseltilmiştir. Limanlar demiryolu ile iç bölgelere bağlanarak buğday, kömür, demir gibi ağır ve hacimli mallar daha ucuz ve daha hızlı bir şekilde taşınmıştır. Osmanlı Devleti topraklarında demiryolu ilk olarak Sultan Abdülmecit zamanında 1856'da İzmir-Aydın arasında 130 kilometre olarak İngiliz şirketleri tarafından inşa edilmiştir. Ancak Osmanlı Devleti'nde demiryolu faaliyetleri, yapım maliyetinin yüksek olması, sermaye ve kaynak yetersizliği gibi güçlükler nedeniyle istenilen düzeyde olmamıştır. Bu nedenle demiryolu inşası ve işletilmesi bir imtiyaz olarak yabancı şirketlere verilmiştir. 2. Abdülhamit Osmanlı Devleti'nin tüm demiryolu ağının yaklaşık %73'ünü inşa ettirmiştir. Hicaz demiryolu hattının 1500 kilometrelik kısmı finansmanıyla, inşaatıyla ve tasarımıyla İslam dünyasından toplanan bağışlarla Sultan 2. Abdülhamit döneminde yapılan yerli bir girişimdir. Osmanlı devlet yöneticileri demiryolu yatırımlarıyla merkezi devlet otoritesinin ülkenin uzak bölgelerine kadar ulaştırılmasını, iç güvenliğin sağlanmasını, tarımsal vergilerin toplanmasını, savaş dönemlerinde cepheye asker ve malzeme sevk edilmesini amaçlamıştır. Ayrıca ülke boydan boya kat edecek bir demiryolu ağı, Osmanlı egemenliğini İçten ve dıştan gelecek tehlikelere karşı da güvenlik altına alacaktı. İsyan bölgelerine kısa sürede ulaşılabilecek ve devlet otoritesini sarsan isyanlar önlenebilecekti. Osmanlı Devleti'nde işletmeye açılan demir yolları sayesinde askeri birliklerin taşınması hızlanmış, isyan ve savaşlarda kolaylıklar sağlanmıştır. İnşa edilen demir yolları Dömeke Savaşı'nda, Balkan Savaşları'nda ve Birinci Dünya Savaşı'nda faydalı olmuştur.
Avrupa'da ilk olarak düzenli posta hizmetleri kurulmuş ve 1844'te telgraf icat edilmiştir.
Büyük şehirler haberleşme ağıyla birbirine bağlanmıştır. Osmanlı Devleti'nde telgraf hattı ilk kez 1855'te kurulmuş ve bu hat İstanbul'u Avrupa'ya bağlamıştır. Osmanlı tarihinde ilk telgraf Kırım Savaşı esnasında İstanbul-Edirne-Şumna hattında kullanılmıştır.
Osmanlı Devleti'nde telgraf, Osmanlı Devleti'nde demiryolu ve telgraf aynı anda geldi. Fakat telgraf hatları demiryolunun aksine devletin tüm köşelerine hızlı bir şekilde yayıldı.
1860'larda telgraf, tren seferlerini kontrol etmek ve demiryolu mesajlarını göndermek için kullanılmaya başlanmıştı. 1869'da var olan 320 telgraf istasyonundan 29'u özellikle demiryolu haberleşmesi için kullanıldı. Ayrıca telgraf Osmanlı ordusunda haberleşme için de kullanıldı. Birinci Dünya Savaşı'nda telgraf Osmanlıların birbirinden uzak dört cephesi olan Kafkas, Çanakkale, Irak ve Suriye'de askeri operasyonların gerçekleştirilmesinde önemli bir rol oynadı. Ulus devlet anlayışı 1848 yılında imzalanan Vasfalya Anlaşması'ndan sonra yaşanan gelişmelerin sonucunda ortaya çıkan bir olgudur. 18. yüzyılın ilk yarısından önce İngiltere'de daha sonra 19. yüzyılda Fransa'da ortaya çıkmıştır. Milli birlik unsurunun ön plana çıktığı bu devlet anlayışında ulus ile devlet eş değer olarak kabul edilmiştir. Zorunlu eğitim anlayışı. Zorunlu eğitim ve askerlik. Zorunlu eğitim 18. yüzyılda Prusya'da başlamış, modern eğitim sistemi okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim, yüksek öğretim ve sürekli eğitim temelleri üzerinde oluşturulmuştu. Zorunlu askerlik sisteminde getirilecek Avrupa'nın modern usul devletini oluşturmuştur. 2. Mahmut 1824 yılında yayınladığı bir fermanla İstanbul'da ilk öğretimi zorunlu hale getirmiştir. Daha önceki kilisenin kontrolünde olan eğitim programlarında artık dini derslerin yanında tarih, coğrafya, fen bilimleri ve modern diller de yer almıştır. Okullarda özgür birey, doğaya, tarihe ve akla önem verilmesi sağlanmıştır. İnsanların ortak bir anayasa önünde eşit hak ve görevlere sahip olmaları sağlanmış. Yaşadığı devletle kendini özdeşleştiren vatandaş kavramının oluşması amaçlanmıştır. Bunun için zorunlu temel eğitim ve askerlik uygulamalarına geçilmiştir. Bunun sonucunda da ulus devlet anlayışı ilkesine sahip bir vatandaş ordusu ortaya çıkmıştır. Osmanlı'da modernleşme hareketleri kapsamında açılan eğitim kurumlarında ve askeri teşkilatlarda padişaha sadık bir ordu ve toplum oluşturulması amaçlanmıştır. Osmanlı Devleti'nde modern eğitim kurumları. Mevcut ordu ve eğitim düzeninde Batı ile mücadele edilemeyeceğini anlayan Osmanlı devlet adamları Avrupa'dan uzmanlar getirmiştir. 18. yüzyıldan itibaren gerçekleştirilen reformlarla Osmanlı Devleti'nde çağdaşlaşma hamleleri yapılmıştır.
Hendeshane. 1. Mahmut zamanında ülkeye davet edilmiş, İslamiyet'i kabul ederek Ahmet adını almıştır. Humbaracı Ahmet Paşa 1734 yılında İstanbul Üsküdar'da askeri bir okul olan Hendeshane kurulmuştur. Modern askeri teknikleri hakkında eğitim veren Hendeshane'de Batı eserlerinden tercüme edilmiş trigonometri, geometri ve matematik kitaplarından dersler okutulmuştur.
Tercüme edilen bu kitaplar ilk defa modern matematik Osmanlı ülkesine girmiştir.
Tercüme edilen bu kitaplarla ilk defa modern matematik Osmanlı ülkesine girmiştir. Fakat yeni eğitim anlayışından hoşlanmayan Humbaracılar ile Yeniçerilerin tepkisi ve ödenecek sıkıntı sebebiyle Hendeshane'nin 1750 yılında kapatılmasına karar verilmiştir.
Mühendisene-i Bahri Hümayun 1773 yılında 3. Mustafa zamanında tersane ve donanmanın geliştirilmesi ve tersane halkının eğitilmesi amacıyla açılmıştır. Deniz mühendisanesi olan okulda sınıflara ilk defa tahta ve sıra konulmuştur. 1782 yılında Padişah 1. Abdülhamit döneminde Mühendisene-i Bahri Hümayun adını almıştır. İstanbul Teknik Üniversitesi ve Deniz Harp Okulu bu kurumun içinde yer alarak eğitime devam etmiştir. Avrupa'dan getirilen Baron de Tott ders vermiştir. Kara mühendishanesi olarak da bilinen Mühendisene-i Berri Hümayun, Humbara, İstikam ve Mühendislik olmak üzere 3 bölümden oluşmuştur. Okul programında pozitif bilimler ve uygulamalar, savaş sanatı yer almaktadır. Askeri kurumlara önem veren 3. Selim okula bağışlar yapmış ve Avrupa'dan öğretim görevlileri yani hocalar ve kitaplar istemiştir. Mühendisene-i Berri Hümayun 1. Dünya Savaşı'nın başladığı 1914 yılına kadar eğitim vermeye devam etmiştir. Mühendisene-i Berri Hümayun 3. Selim tarafından 1795'te kurulmuş kara ordusu için subay yetiştirme okuludur.
Mektebi Harbiye 2. Mahmut zamanında 1834 yılında kurulmuş subay yetiştirme okuludur.
Mektebi Harbiye Asekire-i Mansure-i Muhammediye ordusuna modern askeri ve teknolojik bilgiye sahip subay yetiştirme amacıyla açılmıştır. Mühendisene-i Berri Hümayun'dan getirilen Türk hocalar ile Avrupa'dan getirilen yabancı subay ve uzmanlar okulda güçlü bir öğretim kadrosu oluşturmuştur. 1936 yılında Ankara'ya taşınan Mektebi Harbiye, günümüzde Milli Savunma Üniversitesi'ne bağlı olarak eğitim ve öğretime devam etmektedir. Mektebi Tıbbiye, 2. Mahmut döneminde 1827 yılında İstanbul'da kurulmuş bir tıp okuludur. Mektebi Mülkiye, 1859'da Abdülmecit zamanında devlet memuru yetiştirmek amacıyla açılmış bir okuldur. Sanayi Nefise Mektebi, 1869 yılında yayımlanan Marifi Umumiye Nizamnamesiyle mesleki eğitim önem kazanmıştır. Sanat Mektepleri, Kondüktör Mektebi, Aşı Memurlar Mektebi, Telgraf Memurlar Mektebi, Rüsumat Memurları Mektebi, Dişçi Mektebi, Demiryolu Memurları Mektebi, Çırak Mektepleri gibi meslek okulları açılmıştır.